Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Murat Özyaşar. Hoş geldin Murat.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Murat Özyaşar 1979'da Diyarbakır'da doğdu. İlk öyküsü Adam Öykü dergisinde, çevrilmiş öyküleri ise Transcript Review, Words Without Borders, Kovara ve Tiroj, telaffuzum için özür dilerim, dergilerinde yayınlandı. Ayna Çarpması adlı ilk kitabıyla 2008 Haldun Taner Öykü Ödülünü ve 2009 Yunus Nadi Öykü Ödülünü aldı. Bu kitap Bir adıyla Kürtçe'ye çevrildi ayrıca. Ben tabii daha önce de konuştuk. Murat, burada böyle seni utandırmak istemiyorum ama bunlar benim gerçekten uzun zamandır okuduğum en iyi, en güzel metinler.
Sizden böyle şeyler duymak sevindirici.
Öncelikle onu söylemek isterim. Şimdi şeyle başlayalım mı istersen? Bu benim her iki kitaptaki metinlerde de dikkatimi çeken bir şey var. Bu bir topallık mevzusu. Mevcut. Nedir bu topallık mevzusu?
Ya aslında hani bile isteye yaptığım bir şey değildi o. Ama bir şekilde metinlere sızdı. Bu galiba Türkçeyi sonradan öğrenmekle de ilgili bir şey olabilir. Benim hani özgeçmişimle ilgili bir şey. Aksayan bir dil. Bu aynı zamanda karakterin fiziğine de yansımış olabilir diye düşünüyorum. Daha sonrasında hani sizin gibi akademisyenler, iyi eleştirmenler ve okurlar bunu söyleyince... Acaba o iki dillilik bir şekilde kahramanların fiziksel ayağına da eline de yansımış olabilir mi diye düşündüm. Ama bundan emin değilim.
Yok, ben aksayan bir şey olmaz çok. Mesela ben en azından kendi okuma tecrübemde şey diye düşündüm. Bunu bir nevi bir metafor gibi. Çünkü metinler aslında... Çokluluk, yani çoklu bir şey metin dediğimiz şey, seslerle. Yani özellikle senin metinlerinde hani bunu ben çok hissettim, seslerle, hatta harflerle, teker teker böyle inşa edilen ve her şeyin bir sesi var. İşte örneğin bir hikayede, şimdi burada hatırlayamıyorum ama taş ve cam, yani o taşın ve camın sesini duyuyorsun. Sadece taş ve cam orada hani bir kitle halinde kelime olarak durmuyorlar. Onun seslerini de duyuyoruz.
Evet, orada taş ve cam hani imaj olarak baba ve oğulla eşleşen bir benzetmeydi. Sanırsam şeydeydi, o yasak bölgede geçiyor yasak olabilir. Bölge. Yani yasak ikisinden biri birbirini kırar. Bu o metinde de öyle yer almıştı. Bu topallık meselesi de hani açıkçası şey, bir engele biz daha çok bakarız. Yani normal olana bakmayız. Topallık, aksayan bir şey, aksayan bir dil. Daha çok eğiliriz oraya, evet.
Evet, zaten yine bir hikayelerden birisinde de şey var. Sessizlik, susmak. Mesela onu sen şeyde yapıyorsun ya, susma. Evet. O sadece şey gibi, susmak değil, aynı zamanda tam tersi. Susmayı da beraberinde getiren bir şey gibi geldi bana. Tam da bu taş ve cam meselesi, baba ve oğul meselesi, bunları biraz daha konuşacağız ama... bu biraz senin yine bu topallık ve aksaklık hikayesi, başka yazarların metinleriyle de hemhal olman. Yani o metinleri kendi metinlerinde... tam da böyle hani o Benjamin'in söylediği şekilde, o çok güzel bir hayal. Çünkü onun bir hayali var. Sen de zaten işte Sarı Kahkaha'nın başında ondan da bir alıntı yapıyorsun. Alıntılarla örülü bir kitap yazmak. Sadece alıntılar, ama onun ömrü yetmiyor yani böyle bir şey yapmaya. Bu mesela hani metinlerle bizim kurduğumuz ilişkiler. İşte bu edebiyatın babalarıyla, yerli yabancı, bizim kurduğumuz ya da anneleriyle, neyse işte en iyileriyle. Bizim kurduğumuz ilişkiler ve o ilişkilerin aksaklığına da bir gönderme yapılıyor olabilir mi diye düşünmedim değil ben açıkçası.
Ya buna itiraz edemem tabii ki. Bunun onay merciği de ben değilim. Bana kalırsa böyle bir metinlerle bir ilişkim var, doğru. İlk kitapta daha çok var açıkçası. Evet, bu da hani sık okumalarla ilişkili bir şey. Babalık mevzusu da hani birçok yazar tarafından ele alındı açıkçası. Hem Türkçe edebiyatta hem de dünya edebiyatında, yani Dostoyevski'den Yusuf Atılgan'a kadar herkes bu meseleye ilişkin bir şey söyledi. Bir genç yazar olarak ya da yeni başlayan biri olarak sizin de söylemek istediğiniz bir şey var ama bunu söylemeden önce sizden öncekiler, sizden önce yola çıkanlar neler söyledi, oraya da bakmak gerekiyor tabii ki.
Evet, bu bir, yine her iki kitapta da var ama Ayna Çarpması'nda daha görülür hale geliyor. Hani ben kişinin kendi benini oluşturması. İşte o benini yaratırken hem ailemizden, annemizden, babamızdan ve çevremizden sevsek ya da sevmesek onlarla yaratılan bir varlık olmamız. Bir de yazar olduğumuz zaman okuduklarımızla birlikte var olmamız. Yani iki türlü bir var olma şekli var. Ve bu şey gibi gelmedi açıkçası bana. Mesela Orhan Pamuk bunu çok rahat ve net bir şekilde hesaplaşma diye görüyor. Ama sanki sendeki böyle bir hesaplaşma değil de bir helalleşme hikayesi
daha
gibi.
Güzel, evet, daha güzel tanımış. Ben bunu söyleyemezdim açıkçası. Zaten hani ilk kitap tamamıyla bir yüzleşme, bir hesaplaşma üzerine kurulu. Ayna metaforu üzerine kurulu zaten. İki cümleden oluşuyor açıkçası. Ondan belki söz edebiliriz. İşte Pavese'nin bir cümlesiyle açılıyor.
Evet.
Kendimi yalnız bırakmamak için sabaha kadar aynanın karşısında oturdum diyor. Sonra bu söz, bu günlüklerde geçen bir söz. Bu söze karşılık Beatles da bir şarkı yapıyor açıkçası ve kendimi. Bu sabah aynaya baktım, kimseyi göremedim diyor. Varlıktan yokluğa doğru mıhlanan bir şey var. Ben de hani bu iki cümle arasında ne tür şeyler yaşandı, nasıl şeyler yaşandı bunu hem sizin de az önce sözünü ettiğiniz gibi aile üzerinden hem yaşadığımız toplum, devlet üzerinden ve aynı zamanda bizden önceki yazan çizenlerle bir hesaplaşma, bir yüzleşme iyi düşünerek, oturarak yazdım açıkçası.
Yine bir şey de tabii yine bu hikayelerdeki temel meselelerden birisi bu baba figürü. Yani hem bir metafor olarak hem figür olarak. Hem varlığı hem yokluğu hem arkasından tutulan yaz hem sonra babanın kendisine dönüşmek hikayesi. Fakat o yasın içinden çok yaratıcı bir şekilde kendini var eden başka biri var. Ve oradan var oluyor. Yani onu var eden şey bir şenlik ya da bir şölen değil. Tam da o ne diyeyim böyle biraz bana şey gibi de geldi. Hani acılarla kuşanmış bir zırh var, bir kabukla kendini var eden ve o varlık üzerine düşünmeye devam eden sadece bir birey ya da kahraman yok. Hani dil de böyle bir şeymiş gibi senin edebiyatında. O da kendini o şekilde var ediyor, yeniden var ediyor. Fakat bu bir hani belki senin söylediğin gibi bir dil sonradan öğrenmek ve hani onun arkasından gelen bir yas mı ya da yas ve acı böyle bir şey yaratır mı ya da öyle mi gerçekten?
Ya bunları duymak çok güzel tabii ki. Bu dil meselesi önemli. Yani dünya edebiyatına dönüp bakınca hani kendi ana dilinde yazmayan sayısız yazar var. Ve onların metinleri beni fazlasıyla ilgilendiriyor. Kafka onlardan biridir mesela.
Nabokov.
Nabokov onlardan biridir. James Joyce onlardan biridir. Tabii burada şeyi gözetmek gerekiyor. Yani kimileri bunu tercihen yapıyor. Paul Celan var mesela. Kimileri de hani bir mecburiyetten ötürü buna girişiyor. Geçenlerde okudum ama kime ait olduğunu unuttum. Şöyle bir cümle vardı. Diyordu ki iyi metinler başka bir dilde yazılmış gibidir. Bu aynı zamanda hani ana diliyle bunu yapan yazarlar da var tabii ki. Yine Türkçe edebiyat için ya mesela dil bilimci İskender Savaşır'ın bir tespiti vardı kelimelerin ana yurdu ve tarihinde. Diyordu ki yani Türkçe'ye destansı dili katan Yaşar Kemal'dir. Yaşar Kemal de bir Kürttür diyordu. Türkçe'ye imge dilini katan Bilge Karasu'dur. Bilge Karasu bir Yahudidir diyor. Türkçe Türklere emanet edilemeyecek kadar güzel bir dildir diyor. Ama aynı zamanda bunu kendi ana diliyle de yapan yani yabancı bir dilde yazıyormuş gibi yapan yazarlar da çokça var tabii ki. Tanpınar bunlardan biridir. Oğuz Atay bunlardan biridir.
Yusuf
Atılgan bunlardan biridir. Sevin Burak bunlardan biridir. Evet. Bunları gözler. Hasan Ali Toptaş bunlardan biridir bana kalırsa. Dönüp bakmak gerekiyor. Öyle düşünüyorum açıkçası.
Yani dönüp bakmak gerekiyor ve bu mesela senin metinlerinde tam da bir avantaja dönüşür hale geliyor aslında senin de söylediğin gibi. Çünkü bir dili başka bir dil üzerinden de düşünebiliyorsun. Yani bir dili başka bir dil üzerinden anlarken hem bunları karşılaştırabiliyorsun hem de bunların geçişlilik yerlerini görebiliyorsun. Ve onları görmek aslında metinlerde daha iyi ayar yapmak diyeceğim ama doğru mu olacak bilmiyorum.
Ya, ayardan ziyade bana kalırsa şey hani iki dil birbirine giriyor. Bu hani bir dili sonradan öğrenmek hani başka bir ülkeye göçersiniz, orada yaşarsınız, yeni bir dil öğrenirsiniz. Bizim durumumuz biraz daha farklı. Çocukluğumuzdan beri dilin içindeyiz ama aynı zamanda ana diliniz değil. iki dil birbirine giriyor, iki dil birbirini kırıyor. Hı hı. Bu kırmadan hareketle de hani melez diyemeyeceğim ama kırma bir dil ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu bir yerin ağız veya şivesi değil.
Evet.
Herhangi bir dilin aksanı da değil.
Bozuk bir dilde değil.
Bozuk bir dilde değil. Aksayan bir şey var sadece. Evet. Ama o kendi başına bir şey oluşturuyor.
Evet. Şimdi ikinci bölümümüze geçmeden önce bir şarkı çalalım istersen Murat. Ne çalalım? Ne çalmak istersin?
Sümeyra Çakır'dan Dere Akar Bulanık.
Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Murat Özyaşar'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi programımızın ilk bölümünde biraz Murat'ın edebiyatının ana hatları üzerinde durmaya başladık ve daha çok dil meselesi ve bu dil meselesindeki aksayan ve bu aksaklık meselesi üzerine durduk. Şimdi biraz buradan devam edelim. Şimdi aslında aksayan bir şey tamamen ne diyeyim, bir mücevhere de dönüşebilir. Nitekim bu, yani senin örneğinde böyle oluyor. Fakat aslında güzel olan şey de böyle bir şey değil mi yani? Güzellik ve yücelik, hani bu Kant'ın bir şey hikayesi var ya, güzel ve yüce ayrımı. Evet. Hani yüce kusursuz bir şey ama güzel kusurlu bir şey. Ve evet, hani onu güzel yapan şey de tam da o kusur. Yüce icat edilmiş bir şey.
Doğru.
Güzel hali hazırda var olan bir şey. Mesela yine senin metinlerini okurken onu düşündüm. Bunlar güzel metinler. Hani yüce metinler değil. Ve şey gibi, hani o yüce metinlerle de alay eden bir halleri de var aslında diğer tarafta.
Çok teşekkürler. Yani benim de aklıma bir şey geldi. Güle ilişkin bir şey geldi. Evet, bir dize vardı. Sanırım İsmet Özel çevirmişti ama şairini hatırlamıyorum. Yanlış da telaffuz edebilirim açıkçası. Şey diyordu. Güldür bu açar. Çünkü açar. Ne kendini gözetir ne görülmek arzular. Güzel de böyle bir şeydir. Evet. Görülme telaşı da yoktur. Kendini özetleme telaşı da yoktur.
Ve doğal.
Ve doğaldır ve vardır.
Doğal var ve
inkar edilemez.
O yüzden de şey, hani aksayan bir şey olması bütün bu doğallığı içerisinde hani bunları tam da güzel kılabilen bir şey. Çünkü mesela ayna çarpması da, sarı kahkahada, sadece kitapların adına bile baktığımızda aslında bunların her ikisi de, işte berberde dalan kahramanın dalınca berberin onu ayna çarptığını düşünmesi, hı-hı, ve bundan, hı-hı, ürkmesi. İşte Sarı Kahkaha'da da bir yasın ardından ölen kişinin arkasından bahsedilirken kahkahalar atılması, hı-hı, ve yoldan geçen birisi o kahkahaları duysa buranın yani oranın asla bir yas evi olacağını düşünmemesi. Hı-hı. Hani bu iki, yani işte hem ayna çarpması, kahkaha ve sarı, bunların bir arada yer alması, hani hem o aksaklığı bir aksaklığın kendi doğallığı içindeki güzelliği, ama bir taraftan da hani tam da böyle olduğu için ve aslında o yüceye karşı orada olabildiği için kendi anlamını yaratıyormuş gibi geldi bana.
Ya bunu yapabilirsek ne mutlu.
Böyle biraz aşırı yorum gibi.
Aşırı yorum.
Aşırı yorum gibi. Yok, ben yani kendi adıma öyle düşünüyorum ve bunun da tam da bu doğallığın içerisinden ve bu şekilde bir dille olabileceğini açıkçası düşünüyorum. İstersen biraz bu şeyden de devam edelim, dil meselesinden ve bu ad koymak. Mesela bir şeye isim vermek. Hı-hı. Bu da mesela zaten yani ismin halleri diye bir hikaye de var Sarı Kahkaha'da, ama sanki böyle diğer metinlerde de bu alttan alta hali hazırda olan bir şeymiş gibi.
Ya bunun görülmesi sevindirici, çünkü ad vermek iktidarın işidir. Hı hı. Bu evde de olabilir, okulda, hı hı, da olabilir, başka bir yerde de olabilir. Siz iktidarsanız, o iktidarı elinizde bulunduruyorsanız o, hı, var olan şeye ad veriyorsunuz. İsmin hallerinde zaten bunu mesele edinen, hı hı, bir şey var. Ama orada tuhaf kaçan başka bir şey var. Yine folklorik aslında bir mesele. Ama onu hani edebiyatın diğer estetik alanlarına çekmek istedim. Birilerine isim verirken gerçek anlamıyla söylüyorum. Bir çocuğa, hı hı, bazen bir isim verirsiniz ve o çocuk o 5-6 yaşına gelir mesela ve çıldırır. Hı-hı. Delirir. O ismi taşıyamadığı düşünülür. Hı-hı. Ve artık 5-6 yıldır ona seslenen biçimiyle değil de başka bir isimle mesela seslenmeye başlarlar. Haliyle onun ismini de değiştirmeye, değiştirmek zorunda kalır. Yani bazen erki de bozan, hı-hı, bir şey var. Siz bir şeye evet isim verirsiniz ama o isim verdiğiniz nesne ya da özne öyle bir an gelir ki sizin bütün o iktidarınızı allak bullak eder. Onun ismini değiştirmek zorunda kalırsınız. Hı hı. Ya da o kendine yeni bir isim, hı hı, edinir. Bu aslında Sarı Kahkaha'ya ilişkin konuşabiliriz. Hı hı. Bir sözcükler de öyledir. Sözcüklerin anlamı vardır, cümleler vardır. Bu cümlenin anlamı nedir diye mesela ortaokulda ya da, hı hı, ilkokulda çocuklara sorulur. Hı hı. Ama öyle haller var, öyle anlar, öyle manalar var ki bazen o cümle, bir anlamın cümlesini bulamazsınız.
Evet.
O anlamın cümlesini bulamadığınız için de, yani bazı cümlelerin anlamları var evet ama bazı, hı-hı, anlamların cümleleri yok. Bu sebeple de biz uzun uzadıya hikaye anlatırız birbirimize, hı-hı, ya da hikaye yazarız ya da işte roman yazarız, film çekeriz. Aslında bizim temel derdimiz ne? O söyleyemediğimiz o cümleye varmak. Bunu bazen kitabı bitirdikten sonra bile söyleyememiş, hı-hı, olabiliriz aslında. Bu da isim vermekle bence ilişkilendirilecek
tabii
bir şey.
Tabii tabii. Tam da bir de muktedirle ilişkili bir, tabii, şey gerçekten. Mesela ben de zaten yazmıştım buraya, yani cümlelerin anlamları yoktur, anlamların cümleleri, hı-hı, vardır diye. Şimdi biraz daha bu dille ilgili devam etmek istiyorum aslında. Bu sonra ikinci programda yine bu anlam ilişkisinde konuşuruz. Biraz böyle şey de var. Hani yine benim senin hikayelerinde ayna çarpmasında vardı. Dilde kelimelerin tesbih gibi dizilmiş olması. Fakat bu kelimeler şeyler gibi, tam da hani orada anlatıldığı gibi aksaklıklarına rağmen o aksaklıklarla birlikte, çünkü tesbih de öyle, hı-hı, kullanıla, hı-hı, kullanıla eskiyebilir, hı-hı, ama aynı sırada, evet, bir sırada durur onlar. Fakat o herkesin elinde başka bir şeye de dönüşebilir. Bunun da mesela hani aksayan yönlerle birlikte başka yazarlara gönderme yapmak için uygun bir şey olduğunu düşündüm ben. Mesela tesbih normalde böyle bir şey, yani evet, çok dini ve mistik bir şeyi çağrıştırabilecekken,
elbette,
bu tamamen
ya da kabadayıca bir şey.
Kabadayıca bir şey gibi, ama tamamen başka bir şeye evrilebiliyor. Ya mesela bunlar hesaplanmış şeyler miydi? Ya da hani tam da hani şeydir ya, tesbih de aslında bu biraz önce konuştuğumuz muktedir gibi bir şey. Hı hı. Ama ya tesbih çok da başka bir şeye dönüşebilir. Hani güzeldeki olduğu gibi.
Evet.
Niye başka bir şey de olmasın?
Tabii ki.
Yani bu mesela çağrışımlar aklına gelmiş miydi? Ya da bu senin kendi tecrübenle mi ilgili?
Ya çok bile isteye yapmıyorsunuz tabii ki. Çok bilinçli değil ama zihniniz buna çalışıyorsa, o meseleye çalışıyorsa açıkçası bir şekilde hani o öyle sonuçlanıyor. Tam da bu sebeple ya, aksayan dediğimiz şeyin de bir ritmi var.
Hı hı.
Ve o belki de bizi ilgilendiren o ritim oluyor. Bu da tutarlı bir ritim.
Evet, evet,
o kendi içinde bir ritmi var. Yani tesbih gibi mesela bir şeyden söz ederken bir sürü evet olumsuz çağrışımı var ama dönüp bakınca bu topraklarda belki 100.000 yıllık bir geleneği var. Oturup tefekkür ederken size eşlik eden bir nesne.
Evet.
Evet sonrasında başka türlü kullanılmış olabilir ama hani bir de dönüp oraya bakalım. Yani aklın çalışma biçimi beni ilgilendiriyor. Hikayelerde birinde bir sahnede şöyle bir şey vardı. Yani adamın biri işte bir kafede oturuyor, kahvehanede oturuyor daha doğrusu. Kalkıp giderken yani bugün hepimizin yaptığı işte 3 çay içmişsek 3 çay işte 3 de kahve var deyip çekip gideriz.
Evet.
Oysa o 3 çay 3 kahve içmişse işte hepsini teker teker söylüyor. 1 çay 1 çay 1 çay 1 kahve 1 kahve 1 kahve deyip hepsinin tek tek parasını veriyor. Dönüp bakınca evet doğru. Evet aksak.
Evet.
Ama bir ritmi var.
Bir ritmi var. Bir de tam da dediğin gibi hani mesela nasıl tesbihin aslında bir tefekkür nesnesi olduğunu bugün unutmuşsak aslında kelimelerin ve nesnelerin de kendilerine ait doğallıkları içerisindeki varlıkların nasıl başka başka dönemlerde tamamen kendileri olmaktan çıkmalarına da bir göndermeyle
tabii,
ilgili bir şey.
Tabii.
Ve şey değil mesela ben şeylere biraz böyle çok kelimelere takılıyorum bazen okurken ve o anlamda şeyi de çok düşündüm. Hiç tuhaf yok kitaplarda.
Tuhaf sözcüğü mü yok?
Evet.
Hadi ya.
Tuhaf sözcüğü
oysa
hiç yok.
Oysa çok severim tuhaf
evet,
sözcüğü.
Evet yani tabii ama bu da bana mesela senin söylediğin gibi biraz önce kendi içinde tutarlı bir şey. Çünkü bu tuhaf değil doğal bir şey. Hani aksaklıkta hani hep söylüyorsun ya ben konuşmaya başladığımızdan beri. Ve o da bana çok ilginç gelmişti açıkçası.
Ya tuhaf bir şey söyleyeceğim o zaman.
Evet.
Geçenlerde işte bir dergi yazamadığınız kitapların adlarına ilişkin işte bir de kapak yapıyor. Onları yayınlayacağız. İşte 7-8 isim veriyorsunuz. Onlardan birinin adı tuhaftı.
Demek ki oraya girmiş. Murat maalesef ilk programımızın sonuna geldik. Murat Özyaşar'la haftaya da konuşmaya devam edeceğiz. Biz programımızın sonunda yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Sen neyle veda etmek istersin?
Ben ayna çarpmasından bölümle devam edeyim.
Hoşçakalın, görüşmek üzere.
Dışarıda kar vardı, sınıfta yaz. Anneler büyük harflerle yazılır demişti öğretmen. Annenizin adını defterinizin en baş sayfasının en baş satırına yazınız demişti sonra. Öğretilen en büyük harflerle yazmıştım. Güvercin. Nasıl oldu da oldu. En arka sıradan değil de en ön sıradan. Bir parmak. Örtmenim, örtmenim. Onun annesinin adı güvercin değil, gavuktur.